Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, 3 ayların içerisinde bulunuyoruz. 3 aylara da başlangıç yaptık hocam.
Evet.
Bu meyanda 3 aylarınızı tebrik ederiz. Recep ayı içerisindeyiz. Regaib kandilini de ihya ettik. Regaib kandilinizde geçirdiğimiz, ihya ettiğimiz regaib kandilinizde tebrik ederiz efendim. Bugün Ermeni tehcirini konuşacağız Ergün Yıldırım Bey ile birlikte. Malum 24 Nisan Ermeni tehcirinde Ermeniler tarafından 1915 olaylarında bir anma yıl dönümü olarak kullanılıyor hocam.
Evet.
Ve biz de her 24 Nisan'da şöyle bir panik havasına kapılıyoruz. İşte Avrupa Birliği parlamentosu soykırım mı diyecek? İşte Amerika Başkanı bu anma töreninde Ermenilere ne mesaj verecek?
Evet.
Hep böyle bir teyakkuz halindeyiz. Ama geçen yıldan başlayan 2014 yılında şimdiki Cumhurbaşkanımız, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in bir taziye mesajı vardı. Bu aslında
evet.
Biraz bir şok etkisi de yarattı. Hem Türk halkı üzerinde hem de genel
evet.
dünya kamuoyu üzerinde ilk defa bir hükümet yetkilisi, devlet yetkilisi Türkiye'den böyle bir taziye mesajı yayınlamış oldu. Yani o dönem hayatını kaybeden Ermenilerin torunlarına, şimdiki torunlarına böyle bir taziye mesajı yayınlandı. Görüyoruz ki bu sene de Başbakan
evet.
Davutoğlu buna benzer açıklamalarda bulunuyor. Adil bir hafızadan bahsediyor. Tek taraflı değerlendirmeyelim bunları diyor. Hocam ben öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Tehcir kelimesini çok rahat kullanıyoruz. Hatta
evet.
bunun
evet.
kullanılmasını istiyoruz. Uluslararası kamuoyunda da bunun kullanılmasını istiyoruz. Bizim özellikle kullanılmasını istemediğimiz kelime soykırım kelimesi.
Evet.
Avrupa
evet.
Birliği parlamentosundan böyle bir karar çıktı. Buna tepki gösterildi ciddi şekilde. İşte Amerika evet. Başkanı'nın bu kelimeyi kullanmaması için çok böyle şey yapılıyor.
Umutlu beklentiler
Umutla
mi var?
Umutla bir beklenti içerisindeyiz. Niye biz soykırım denilmesinden
evet.
bu kadar korkuyoruz, çekiniyoruz? Ya da soykırım denildiği zaman bunun doğuracağı nedenler ne olabilir?
Evet. Şimdi realiteye baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu'nun bir biçimde varlığını sürdürdüğü tarihi bir dönemde bu olaylar yaşanıyor. 1915 yılında. Birincisi bu. İkincisi bu bir tehcir. Tehcir de zora dayalı bir göç hareketidir. Bir toplumu, bir topluluğu, bir halkı zorla bir yerden başka bir yere göçe zorlamaktır. Ermeni halkının yaşadığı da bu. Yani Osmanlı tebaası olan bir halk bir bölgeden başka bir bölgeye naklediliyor. O bölge de Osmanlı sınırları içinde, Osmanlı topraklarında. Ve dönemin, tarihin bir sürü şartları var. Belki onları konuşacağız. Her şeyden önce Osmanlı'nın tanımlama biçimi tehcirdir ve doğru olan da budur.
Evet.
Neden soykırım değil? Çünkü soykırım bizim yaptığımız bir adlandırma değil. Soykırım Avrupalıların geliştirdiği bir adlandırma ve bununla daha çok Osmanlı da değil, doğrudan Türk diyorlar, Türkler diyorlar. Bugünkü toplumu, bugünkü devleti, devletimizi,
bağlayan
toplumumuzu etkilemek için bu kavramı kullanıyorlar.
Evet.
Ve bir de Türklere burada tarihin belli bir döneminde yapılmış olaylar konusunda çok ciddi anlamda suçlayıcı bir tutum geliştiriyorlar. Ve çok ağır bedelleri olan bir suçlamadır bu. Tarih içinde birçok toplumlar, Avrupa başta kendisi olmak üzere, Cezayir'de mesela Fransızların yaptığına baktığımız zaman, Yani orada üstelik Cezayir'e Fransızlar gidip işgal ediyor ve orada korkunç katliamlar yapıyorlar. İnsanları işte belli bir bölgeye topluyorlar vesaire. Osmanlı kendi vatandaşlarını, tebaasını bir bölgeden başka bir yöreye taşıyor. Bunlara soykırım diyor Avrupalılar bir kısmı. Ama kendi tarihlerinde yaptıkları birçok toplu katliamları soykırım olarak tanımlamıyorlar. Dolayısıyla Türkleri burada tarih içinde dışlayıcı, suçlayıcı, mahkum edici bir siyaset olarak soykırımı kullanıyorlar açıkçası.
Evet.
Ve yine soykırım hukuksal olarak ortaya 1948 yılında çıkıyor. Bu olaylar 1915 yılında yaşanmış. Ve sonradan alınan bir karar tarih içinde geçmişe uygulanmaya çalışılıyor. Burada da hukuksal anlamda da sorunlar var. Biz toplum olarak asırlarca Ermenilerle beraber yaşadık. Osmanlı millet sadıka olarak tanımlıyordu Ermenileri. Bir millet olarak görüyordu. Kendi kültürlerini, hukuklarını ifade ediyorlardı. Bir sıkıntı yoktu. Ama hakikaten 19. yüzyıldan sonra milliyetçiliklerle gelen savrulmalar, yaşanan savaşlar, büyük göç dalgaları birçok toplumu, birçok coğrafyayı etkilediği gibi bizim coğrafyayı da etkiledi.
Evet.
Sonuçta soykırım bir siyaset olarak araçsallaşıyor burada. Yani Avrupalılar Türkiye üzerine baskı kurmak için bunu araçsallaştırıyorlar. Diaspora özellikle bundan yararlanmaya çalışıyor. Bunun etrafına bir de kendine bir kimlik kurmaya çalışıyor.
Hocam diasporanın daha çok bunu körüklediği de iddia ediliyor.
Evet.
Yani asıl Ermenistan'da yaşayan Ermenilerden ziyade diasporanın bu baskıyı yaptığı,
evet,
uluslararası kamuoyuna bu baskıyı yaptığı söyleniyor. Halbuki rahat yaşayanlar da onlar, yani
evet,
daha tabii bu diaspora Osmanlı topraklarından işte tehcirle gitmiş Lübnan'da yaşayan Ermeniler de değil. Yani işte,
evet,
Fransa'da yaşayan Ermeniler, orada ciddi bir lobi
üçüncü
faaliyeti
kuşak,
yürüten.
Dördüncü kuşak, evet.
Amerika'da yaşayan Ermeniler. Bunu neye
ama
bağlıyorsunuz?
Ama şöyle bir şey var, yani bunun bir psikolojisi ve sosyolojisi var. Yani yurtsuzluğu aşmak için tahayyülde bir kolektif hafıza üretme çabası var burada. Yani kendilerine bir adeta yaratılış hikayesi kurgulamaya çalışıyorlar bunun aracılığıyla. Ermeniler artık kendi tarihlerini, kültürlerini, dillerini konuşmaktan çok 1915'te yaşadıkları olayları konuşuyorlar. Onu temel alıyorlar, onun üzerinden hayata bakıyorlar, kendilerine bir yaratılış efsanesi geliştiriyorlar ve inşa ediyorlar.
Evet.
Bununla o hem dağılmışlıklarını hem yurtsuzluklarını aşmak istiyorlar, hem de kendi aralarında bir dayanışma oluşturuyorlar. Bu dayanışma etrafında bir hafıza oluşuyor. Bir kolektif kimlik oluşuyor ve beraber olmaya yöneliyorlar. Fakat burada ya işte Vamık Volkan buna seçilmiş travma diyor. Yani toplumların tarihi içinde bir olayı çok derin bir acılı vaka olarak kurgulayarak kendilerine kimlik sağlamalarıdır bu. Bunu yapmaları acılar üzerinde bir kolektif hafıza kurmaları bugünkü yaşayışlarına ne katkı sağlar diye sormamız gerekiyor. Yani sonunda Ermeniler Türklerle beraber, Anadolu'yla beraber yaşamak istiyorlar mı? Daha barış içinde, daha huzur içinde meselelerini çözmek istiyorlar mı? Yoksa hep geçmişte yaşanan belli bir acıyı merkeze alarak bununla Türkleri mahkum etmek, onları dünya kamuoyunda suçlu göstermek gibi bir arayışları mı var?
Evet.
Yani üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Mesele bu aslında. Buradan bakmak gerekiyor. Diasporanın, evet, yani bir Ermenistan'daki Ermeniler gibi ekonomik sorunları yok. Ciddi işte kültürel sorunları yok ama şey sorunları var. Yurtsuzluk sorunları var kendince. Yani o kendisi bir Amerikalı, bir Kanadalı, bir Fransız. Bunu tam olarak görmüyor herhalde. Tahayyülde bir Ermeni vatanı, memleketi icat etmeye yöneliyor. Ve soykırımla da bu tezi gündeme getirerek de bunu gerçekleştirebileceği inancı hasıl oluyor herhalde. ve yine ortak acılardan gelerek beraber olma duygusunu diri tutuyorlar.
Evet.
Bu tabii travmatik bir şey yani. Çünkü hakikaten bir milletin varoluşu acılarla temellendirilmez. Yani acılarla temellendirilen bir varoluş o millete sağlıklı bir ruh hali vermez. Ve sonuçta bu sadece işte diyelim ki yani dost olmakları gerekirken bir tarihsel dönemden takılıp kalmamaları gerekirken oraya da takılıp kalıyorlar. Ve Türklerle çatışmacı, Türklerle huzursuz bir ilişki tarzı geliştiriyorlar.
Yani o öfke dili kendilerini yeniden kurgulama, ortak bir hafızaya sebep oluyor ve diri tutmaya sebep oluyor diyorsunuz hocam.
Sebep oluyor, onun için gündemde tutuyorlar. Yani aslında şey bu, yani Yahudilerin nasıl Holokost'u sürekli diri tutarak kendilerini gündeme taşımaları gibi Ermeniler de benzer bir şey yapıyorlar burada. Yahudiler aslında İsrail'de durumları ortada yani. Hala bir huzursuzluk, hala bir şey, çatışma. Yani bir şey Holokost'un getirdiği bir mutluluk da yok aslında. Holokost üzerine kurgulanan düşünceler, kurgulanan fikirler, kurgulanan şeylerle bir saadet de gelmiyor. Dolayısıyla bu soykırım tezlerinden bir huzur da çıkmaz hakikaten. O nedenle Türkiye adil hafıza diyor. Yani hafızayı travma üzerinden okuyarak dışlama, ötekileştirme, mahkum etme üzerine okumanın bir karşılığı, anlamı da yok. Bir de şöyle bir şey var. Türkler artık o zamanki Türkler değil yani. Onların dedeleri, Ermeniler de torunları. Yani o zamanın insanlarını düşünürsek üç kuşak değişmiş. Dolayısıyla yani o dönemde çatışmaları yaşamış, problemleri yaşamış insanlar ölmüş gitmiş. Bugün insanlar farklı insanlar.
Yani bir kan davası gütmenin
bir realitesi de yok. Yani.
Realitesi yok.
Bugünkü Türkler o zamanki Türkler değil. Hatta Osmanlılar diyoruz. Osmanlılar devleti yıkılıp gitmiş, yerine Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuş.
Bir de hocam şu ilginç, ben biraz araştırma yaptım. Ermenistan'da yaşayan hiç Türk var mı?
Evet.
Hatta Müslüman var mı diye. Çok ilginçtir. Yani Ermenistan'da yaşayan en son bir araştırmacı biraz yaşamış. Azerbaycan'da, Bakü'de tarih ya da sanat eğitimi alan bir Türk oraya gidiyor. Yani şu an bir tane Türk yok mesela Ermenistan'da yaşayan. İlginç, Müslüman da yok bildiğim kadarıyla yani. Çünkü hemen yakınında Ermenistan'a yakın işte Azerbaycan var. Mesela Azerilerle işte durum ortada. İşte o Karabağ sorunundan dolayı, işte Hocalı katliamından dolayı. Böyle bir durum da var ama demin de ifade ettiniz işte Osmanlı'da milleti sadıka. Bizimle geçmişte bir kanlı bıçaklı bir tarihimiz de yok Ermenilerle. Evet. Mesela Abdülhamit'i tahttan indirirken bir üç kişi bunu kendisine tebliğ ediyor hocam. Onlardan birisinin de Ermeni ve o dönemde Merkez Bankası'nın başında olduğu ifade ediliyor. Yani böyle bir durum var. Yani Osmanlı'da en iyi kadrolarda çalışmış, hiçbir zaman ikinci vatandaş olmamış. Ama buna rağmen de yine farklı bir millet olmanın nimetlerini de yaşamış.
Evet.
Yani askere gidilmemiş, vergi alınmamış kısmen. Böyle bir durum var. Hocam şunu sormak istiyorum ben biraz da. Yani bu tarihi perspektif açısından bir bakarsak, Başbakan Davutoğlu da bunu söylüyor.
Evet.
Yani tarihin gri alanları vardır. Hani ne siyahtır ne beyazdır falan.
Evet.
Bir tarih usulü açısından değerlendirdiğimiz zaman bu tür olayları demin de ifade ettiniz ama hani o dönemde kalmış. Şimdiki yaşayan insanlardan bunun direkt hesabının sorulamayacağı, sorumlu tutulamayacağı meselesi de var. Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı sonrası Balkanlarda Müslüman halklara uygulanan tehcirleri de biliyoruz biz. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani tarihi nasıl okumak gerekiyor?
Evet.
Hatta Başbakan Davutoğlu yanılmıyorsam geçen hafta Kanal 24 televizyonunda bir röportajında da bununla ilgili dedi bir kitap hazırlıyorum. Hani tarihin tek taraflı okunmaması, Osmanlı tarihinin tek taraflı okunmamasına dair dedi.
Evet.
E, nasıl okunmalı? Yani bu tür şimdi, tarihi olaylar.
Şu var tabii, yani bu gittikçe toplumlar kendilerini daha etkili hale getirmek için bir de soykırımlar icat etmeye başlıyorlar. Yani birisi etkili olmaya başlayınca diğeri de diyor ki bize de soykırım uygulanmış diyor. Katliamlar var. Hoca Ali'de mesela katliamlar yapmış Ermenistan.
Evet, evet.
Devleti, onun temsilcileri. Dolayısıyla işte Azerilere o zaman Ermeniler soykırım uyguladı. Bunu gündeme getiriyorlar.
Saddam'ın mesela Kürtlerle ilgili...
Evet, Halepçe'de yaptıkları, dolayısıyla katliam. İşte Araplar Kürtlere soykırım uyguladı diyeceğiz. İşte Türkmenistan şeyde, Türkistan'da Çinlilerin yaptığı, oradaki Türklere, Müslümanlara
Doğu
yaptıkları
Türkistan,
değil mi?
Türkler,
Doğu Türkistan'a. Evet. Dünyanın birçok yerinde bu tür büyük şeyler var, katliamlar var, büyük göç hareketleri var. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasına baktığımız zaman bizim Osmanlı coğrafyasında bununla çok daha geniş bir biçimde karşılaşıyoruz. Tarihi çoğulcu okumalıyız yöntem olarak. Ne demek çoğulcu? Tarihi sadece Ermeniler açısından okuyamayız, sadece Türkler açısından okuyamayız, sadece efendim Araplar açısından okuyamayız. Osmanlı dediğimiz zaman büyük bir coğrafya, içinde Ermeniler de var, Türkler işte zaten yönetici olan bir kesimi temsil ediyorlar. Büyük bir kalabalığı temsil ediyorlar. Araplar var, değil mi? Kürtler var.
Evet.
Müslümanlar var, Yahudiler var. Büyük farklı toplum kesimleri var. O zaman biz Osmanlı'nın o dönemin tarihini tek bir milletin menfaati, tek bir topluluğun çıkarları açısından değil, genel olarak okumak durumundayız. Baktığımızda da şunu görüyoruz. Yani Balkanlarda ve Kafkaslarda özellikle Osmanlı çekildikçe kendisiyle beraber toplumu da ciddi anlamda tehcirlere uğruyor. Mesela Balkanlarda işte İlber Ortaylı diyor ki biz bir vatan kaybettik. Yani Balkanlardaki Müslümanların yaşadığı şeyler, dramlar Ermenilerle çok büyük bir benzerlik taşıyor. Orada da insanlar ocaklarını bırakıp geliyorlar, topraklarını bırakıp geliyorlar.
Evet.
Kayıpları var. Milyonlarca insan, hatta yani Rus-Osmanlı Savaşı'nı temel alırsak o dönemden itibaren 1912-13 yıllarına kadar hem Kafkaslardan hem Balkanlardan milyonlarca insan Anadolu'ya geliyor. Ve aynı zamanda milyonlarca insan yolda Ermenilerin tehcir döneminde yaşadıkları kayıplar, eşkıya saldırılarına uğramaları, hastalıktan kırılmaları vesaire gibi orada da benzer olaylar yaşanıyor. Yani 152 yıllık bir tarihi dönemde veya 100 yıllık bir tarihi dönemde birçok kitlesel göçler var, tehcirler var, katliamlar var, salgın hastalıklar var. Bunu bir tarihi bir bütün olarak çoklu yönüyle okuduğumuzda bunlarla karşılaşıyoruz. Bu açıdan da bakmamız gerekiyor. Yani bir imparatorluk küçülüyor, parçalanıyor, sarsılıyor ve büyük bir şey, devasa bir şey ve buna ait olan halklar da onunla beraber aynı sarsıntıları, aynı çatışmaları, aynı sorunları yaşıyorlar. Bunun içinde ele aldığımız zaman Ermeni meselesini daha bir anlama kolaylaşır bence. Ermeni toplumu da bir Osmanlı toplumu muydu? O da benzer şeyler yaşadı. Nüfus politikaları ve siyasetleri gündeme geliyordu. İşte self determinasyon ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla Müslümanlar işte o Türkler, Müslüman Türkler diyelim çoğunluk olarak kendi yönettikleri bölgeyle ilgili dünya üzerinde büyük bir çekilme ve parçalanmayı yaşayınca son toprakları olarak Anadolu kalıyor. Ve bu büyük nüfus kitleleri Anadolu'ya çekiliyor. Anadolu'da benzer bir biçimde işte Ermeni toplumunu seferber eden, organize eden, ciddi anlamda Ermeni silahlı örgütler var. Bunlar işte doğuda özellikle Rusya'yla işbirliği içinde hareket ediyorlar, belli katliamlarda bulunuyorlar. Nasıl ki Makedonya'da, Balkanlarda Rum çeteleri varsa ve orada çeşitli katliamlar yapıyorlarsa benzer bir şeyi orada da görüyoruz. Evet, İttihat ve Terakki'nin tehcir uygulamasında ciddi problemler var yer yer. Yani işte diyelim ki 200 kişi Ermeni aydınının İstanbul'dan götürülmesi ve ondan sonra başına gelenler bunlardan birisi. Veya işte Şam civarına Derzor'a götürülürken Ermenilerin yaşadıkları yollarda. Fakat yine benzer bir biçimde İttihat Terakki hükümeti gittiğinde bunun hesabını soran bir hükümet de kuruluyor yani.
O evet, evet.
Önemli bir şey. Kendi tarihi dönemde bu tehcir esnasında yaşanan hukuksuzlukları hesaba çeken bir takım insanları, şu an sayılarını bilmiyorum, idam eden mahkeme kuruluyor, hesaba çekiliyor. Böyle de bir şey var. O nedenle bakın yani birçok boyutlar var. İttihat Terakki var, daha sonra yeni hükümetin buna hesaba çekmesi var. Çevre, Osmanlı çevresinde, bölgesinde büyük şeyler var. Osmanlı halkının, Müslüman tebaanın Anadolu'ya gelişi var. Yaşadığı katliamlar var, tehcirler var. O nedenle biz Türkler veya Müslümanlar kalkıp işte soykırım diye bir siyaset geliştirmedik yani. Balkanlarla ilgili değil mi?
Evet.
Kafkaslarla ilgili. Kimse Rusya'yı bugün hesaba çekmiyor. Sen oradaki Müslümanlara, Türklere işte büyük tehcirler yaşattın. Bunlara soykırımdır. Binlerce, milyonlarca insan, McCarthy'nin verdiği bilgilerde de bu anlaşılıyor. Böyle bir şey yaşadı ve dolayısıyla Rusya bunun hesabını versin.
Hocam 1789'la 1886 yılına kadar, yani yaklaşık 100 yıl,
evet,
süre içerisinde, evet, Kafkaslardan Türkler, Çeçenler, Çerkesler ve Tatarlar, evet, olmak üzere tam 2 milyon kişi göç ediyor.
Evet, yani, evet.
Göç ediyor. Biz şimdi Ruslara yani bunun hesabını sormuyoruz.
Sormuyoruz yani.
Kırım, evet. Kırım'daki olanlardan dolayı bunun hesabını sormuyoruz.
Evet. Yani o zaman dünya toplumları, ya bütün olarak Birinci Dünya Savaşı ve öncesini bütün Türkler, şunlar bunlar ayırmadan herkesi hesaba çekmesi lazım. Böyle bir şey de mümkün değil. Yani tarih bence yaşanmış ve bitmiş olan bir şey. Biz tarih üzerinde çok aşırı duruyoruz ve kendimizi ve bugünü kapatıyoruz ve yaşayamıyoruz.
Evet. Aslında yani, bunu telafi etmek, evet, üzerine yapılan çalışmalar da vardı hocam.
Evet.
Onu da isterseniz kısa bir ara verelim. Evet. Sonra konuşmaya devam edelim. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Kırk Ambar programına devam edeceğiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Bugün Ermeni tehciri meselesini konuşuyoruz. İlk bölümde niçin soykırım denilmemesi hususunda bu kadar çaba sarf ettiğimiz meselesini konuştuk. Tarihi perspektiften ya da tek taraflı bir perspektiften Ermeni tehcirini yorumlamanın nasıl bir öfke dili oluşturduğunu, buna karşı çıktığımızı konuşmaya çalıştık. Hocam ben programımızın bu ikinci bölümünde de aslında bazı adımlar attığımızı, tek, evet, taraflı da olsa, yani bu Ermeni tehciri den doğan bu öfke dilini yumuşatma adına, işte geçen, evet, yıldan itibaren 2014'ten itibaren taziye mesajları yayınlıyoruz. Evet. O tehcire uğrayan Ermenilerin torunlarına dönük olarak başka tutumlar da var, evet, aslında. Evet. Sadece Ermenilere yönelik değil, hani bir takım, evet, azınlıkların, gayrimüslim azınlıkların haklarının teslim edilmesine, evet, dair bazı demokratik atılımlar var. Uygulamada da bazı, evet, şeyler var. Mesela en son Etyen Mahçupya'nın Davutoğlu'na danışman olması, işte Ermenilerin, evet, milletvekili adayı gösterilmesi gibi böyle bir hava da oluşturulmaya çalışılıyor, yumuşatılmaya çalışılıyor. Neler söylemek, evet, istersiniz bu konuyla alakalı?
Yani tabii bu her şeyden önce bu mesele Türklerle Ermeniler arasında olan bir mesele. Ve Türkiye aslında Ermenileri muhatap alarak yani daha çok hareket etmeye dönük bir takım adımlar attı. AK Parti iktidarı kurulduktan sonra hakikaten bu konuda ilk defa riskleri de üstlenerek cesur bir takım açılımlara yöneldi. Yani Akdamar Kilisesi'nin açılması, dünyada çeşitli yerlerden Ermenilerin gelerek orada ayin yapması, Van'da çok büyük tarihi önemi olan bir kiliseydi. Yine işte vakıf mallarının iade edilmesi, Ermenilerle ilgili işte diyelim Bursa'da Cumhurbaşkanı Abla Gül'le Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın beraber işte iki tarafın maç müsabakalarının yapılması, görüşmelerin devam edilmesi gibi birçok önemli adımlar atıldı. Bu bir süreç ve dolayısıyla bu süreç içinde
sınır kapılarının açılması meselesi de vardı.
Gündeme geldi hocam. Onlar, bütün on şeyler güzel bir süreç vardı. Ama Türkiye hem bölgesel hem de iç dinamikleri açısından farklı bir döneme girdi. Yani işte Suriye'nin, Mısır'ın, Arap Baharı'nın Orta Doğu'da Türkiye'ye yansıyan olumsuz yönleri oldu. İç siyasette işte Gezi gibi olaylar ortaya çıktı. O nedenle AK Parti iktidarı da bu demokratik açılım konusundaki süreci çok fazla ileriye götüremedi yani. Çok önemli adımlar attı, çok önemli aşamalara gitti. Ama yeniden mesela Başbakan Davutoğlu'nun geçen sene özellikle Dışişleri Bakanı iken çok önemli bir şeyden bahsetti. Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nun tebasıdır ve Osmanlı tebası olan Ermenilere pasaport verebiliriz gibi bir şeyi gündeme getirmesi.
Asli unsur kabul ediyoruz
evet,
dedi.
Evet, asli unsur kabul ediyoruz. Bu çok önemli bir tez bence. Özgüveni ifade eden bir tez aynı zamanda. Avrupa'nın ve diğer ülkenin uluslararası düzeyde soykırım siyasetiyle Türkiye'yi dövmeye, yönetmeye, kontrol etmeye dönük çabalarının da ötesine giden bir siyasi arayış ifade ediyor ve doğru bir arayış, yerinde bir arayış. Ve yine benzer biçimde bu sene Başbakanlığın yaptığı açıklama, dün değil evvelsi gün sanırım, orada da benzer bir biçimde adil hafıza vurgusunun yapılması, yani bahsettiğimiz gibi bir hafıza var doğru ama ya bu hafızayı tek taraflı sadece acılar üzerine kurgulayarak okumak bu toplumlara ne fayda sağlar, ne hayır sağlar, ne doğruluk sağlar diye düşünmemiz gerekiyor. O nedenle acıyı deşmeyelim vurgusu, adil hafıza etrafına hareket edelim vurgusu. Bütün bunlar önemli ve bence hükümetin kaldığı yerden yeniden adım atmaya yöneldiğinin de bir göstergesidir. Özellikle Başbakanlığın bu son açıklaması, taziye de yine bulunması önemli. Ve sonuçta aslında Ermenistan işte bizim sınırlarımızın olduğu, çok fakir olan, neredeyse yüz binler civarında insanın gelip Türkiye'de çalıştığı,
evet,
değil mi?
Evet,
geçinmeye
evet.
çalıştığı bir ülke. Ve biz burada yeni bir dil geliştirmeye yöneliyoruz. Hükümet ve devlet geliştiriyor. Toplum da bu dili geliştirmeli. Zaten bizim kültürümüzde de bu dil var. Yani bugün Türkçe'de birçok ortak kullandığımız kelimeler var. Ermenice ve Türkçe'nin iç içe geçtiği kelimelerdir bunlar. Anadolu topluluklarının beraber kullandığı kelimelerdir. Ortaklıklarımız var. Ortak yönlerimiz var. Bunlar hep biz farklı olan, hep birbiriyle ters düşecek olan yönleri aramaya yönelirsek hakikaten bu tarihi tek taraflı okumaktır ve bu bir hayır da fayda da getirmez. Ama birçok ortaklıklar var. Burada mesela evet, milyon, 1,5 milyon, 1,250,000'den bahsediliyor tehcirde. Ama ciddi anlamda mesela Ermeni kadınlardan Müslümanlarla evlenenler var Anadolu'da. Ve bu çok bir yani çok sayıda insan oluşturuyor. Mesela burada da soykırım eğer Avrupa'da anlaşıldığı biçimiyle soy kötü bir şey, soy lekeli bir şey. Böyle bir şey Müslümanlar algılasaydı böyle bir evlilik de gerçekleşmezdi. Ya Ermeni olmak kötü bir soy ifade ediyor. Dolayısıyla biz bu soyu yok edelim diye.
Almanların ari ırk anlayışı
evet,
gibi.
O anlayışa benzer bir biçimde yani nasıl Yahudi ırkı işte kötü bir ırktır. Bütün ondan arınmak gerekiyor. Bu hakikaten bir soykırım ifade ediyor. Ama Ermenilere yönelik böyle bir algı da yok bu coğrafyada. Olsaydı Ermeni kızlarla Müslümanlar evlenmezdi mesela. Değil mi? Ve bizim soyumuzu lekeler der ve ondan uzak dururlardı.
Bir de hocam yani öncesine baktığınız zaman Ermeniler demin de konuştuk asli unsur.
Evet.
Belki hani çok zengin değiller bu toplumda, çok müreffeh yaşamıyorlar. Belki de yaşıyorlardı şu an
evet,
bilemiyorum
evet.
ama Hani esnaf olduğunu biliyoruz Ermenilerin. Hala İstanbul'da yaşayan Ermenilerin böyle işte evet. terzi, ondan sonra esnaf ki o dönem için bunlar önemli. Toplumda saygın meslekler.
Evet.
Değil mi? Yani bir evet, oturmuşluğun,
mimaride,
toplumda bir kabul edilmişliğin meslekleri.
Musikide.
Yani bizim Dolmabahçe Sarayı'nı yapan,
evet.
Ortaköy Camii'ni yapan mimarlar bile değil mi? Balyan kardeşler,
evet, Balyan
onlar bile
kardeşler.
Ermeni yani.
Türkiye'de kanun esasının yapılmasında mesela yine Ermeni aydınların önemli katkıları var. 1932-34'te Agop Açıkalın mesela Atatürk tarafından çağrılıyor. Türkçeyi çok iyi bilen birisi.
Evet. Ve
Türkçenin yeniden işte yapılandırılması çalışmalarına. O dönemde katılan, davet edilen, katkıları olan birisi. Birçok kişi var yani böyle matbaayla ilgili faaliyetleri Türkiye'de yaygınlaştıranlar arasında yine bunları görmek mümkün. Dolayısıyla bizim kültürel varlığımızda Ermenilerin çok büyük bir katkısı var. Sanat musikisinde Tatyos Efendi'nin mesela.
Evet.
Gamze Dem mesela
evet,
şarkısı
evet.
hatırlarsanız. Böyle şeyler var. Böyle ortaklıklarımız, güzelliklerimiz var. Bu ortak ve güzellikleri düşünmemiz gerekiyor. Daha yeni bir ilişki tarzı hükümetin de attığı bu olumlar çerçevesinde burada adım almak, burada hareket etmek önemli. O nedenle bence tehcir kavramının kullanılması ve bu çerçevede adımlar atılması çok yerinde olan bir siyaset. Bu hükümeti her şeyi de hükümetten beklemek de doğru değil. Toplum olarak, aydınlar olarak, tarihçiler olarak daha tarihi çoğul bir biçimde okuyacak. Daha işte Ermenilerle Türkler arasındaki sorunları tarihin 1915 olaylarına batarak, oraya gömülerek bakmak yerine o batmaktan çıkarak, onun üstüne çıkarak meselelere daha sağduyulu, daha akla uygun bir tarzda bakmak, değerlendirmek, etkileşim içinde olmak gerekiyor yani açıkçası.
Evet, evet. Hocam şey de ilginçti mesela Hrant Dink cinayetinden sonra bir takım spekülasyonlar oldu ama
evet.
yani üstünü çok da kapatmaya çalışmadı Türk
evet,
hükümeti.
Evet.
Sorumlulara asıl faillere ulaşmaya çalıştı.
Evet.
Hatta görünen katillerin arkasında kimlerin olabileceği çalışmaları yapıldı. Hani normalde işte böyle aşırı milliyetçi tavırlarla, duygularla işlenmiş
evet.
bir cinayet gibi gözüküyordu ve o şekliyle kapatılabilirdi, evet. örtülebilirdi ama o cinayetin arka planı araştırıldı. Bu da hani Türk hükümetinin aslında bu konuda samimi olduğunun da bir göstergesi. Şöyle bir korku
Devlet
da var hocam.
Devlet Denetleme Kurulu'nun evet. mesela Abla Gül
evet,
döneminde
görevlendirdi.
Hazırladığı çok önemli bir evet. rapor vardı. Ben de okudum hakikaten. Türkiye'de yani devlet geleneğini düşündüğümüzde çok önemli bir aşamayı ifade ediyor bu. Yani bir devlet kendi içinde gayri hukuki bir takım tutumları eleştiriyor. Bunlarla yüzleşmeye göze alıyor. Bu konuda bir takım işte raporlar hazırlıyor. Mahkemeler devam ediyor. Üst düzey memurlar, memur dediğim yani vali veya emniyet müdürü bunlar sorguya çağrılıyor.
Görevden alınıyor.
Görevden alınıyor. Dolayısıyla bu bunları görmek lazım ve bu çok önemli. Bunlar yerine efendim yapılmayan bir takım şeyleri öne çıkararak bu davaya bakarsak sonuca da gidemeyiz. Elbette Türkiye'de kendi içinde devlet olarak demokratikleşiyor, kendisiyle yüzleşiyor, daha şeffaf bir devlet haline geliyor. Bütün her şey %100 çözüldü, toz pembedir demek zor. Türkiye'nin de kendine özgü sıkıntıları var ama bu atılan önemli adımları görmek ve doğru olan bu adımları üzerinde durmak, bunlar üzerinde yoğunlaşarak yolumuzu yürümek gerekir yani.
Evet. Bir de şeyden korkuluyor hocam. Anladığım kadarıyla biz soykırım dersek bu meseleye evet. kabul edersek ciddi bir tazminat ödemekle hatta toprak iadesi gibi
evet.
ucu buralara kadar varacak meselelerle karşılaşacağız diye böyle bir korku da var anladığım
evet,
kadarıyla.
Evet.
Uluslararası hukuk tarafından böyle bir cezalandırılma.
Evet.
İşte diasporadaki Ermenilere haklarını teslim etme, onları tekrar getirip doğudaki bazı illere yerleştirme gayretleri, oraların Ermenistan tarafından tekrar talep edilme
evet.
hakkı gibi bu tür hakların da
şimdi
olması yani bu tür uluslararası hukukun böyle hani sıkıştırıcı, taciz edici bir takım kural ve kaidelerinin olması da biraz sanki bizi zorluyor gibi geliyor.
Şimdi bu aslında hem bizim aleyhimize hem de Ermenilerin aleyhine aslında. Çünkü bu gündeme getirildikçe biz kendimizi daha fazla dışlanan, sıkıştırılmış, aşağılanan, suçlu olan bir varlık olarak hissetmeye başlıyoruz. Ve bunu da hakikaten hak etmiyoruz ve doğru bir şey değil. İkincisi, böyle oldukça bu Ermenilerle daha mesafeli olmamızı, onları kendimize daha düşman olarak konumlandırmamızı sağlıyor.
Evet.
Onlarla daha fazla kopuk hale gelmeye başlıyoruz. Oysa bunun aşılarak Türkiye'nin attığı adımları takip ederek yürümek daha farklı bir siyaset ve daha doğru bir siyaset. O zaman Ermenilerle daha sağlıklı ilişkiler kurulacak. Diyasporadaki insanlar Anadolu'ya gelip gidecek. İşte yani Dışişleri Bakanı düzeyinde birisi pasaport vermeden bahsediyor. Yani hakikaten bu çok ileri bir bence siyaset. Ve dolayısıyla o zaman Ermeniler Anadolu'da da gelip işte yani insanlar geliyorlar, turist olarak kalıyorlar. Bir kısmı yani devlet belli bir şeye kadar toprak da mesela yabancılara, değil mi?
Evet.
Satıyor. Ondan sonra iş sahibi olma imkanları olabiliyor. Yani büyük bir tüccar olarak bir Ermeni diyelim Amerika'da büyük bir zengin tüccar gelip Anadolu'da bir yatırım yaptığı zaman herhangi bir siyasi amacı yoksa buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti olumlu da bakar. Halktan her şey geçer. Halk kendisini soykırım yapan vesaire diye tanımlanan bir varlık olarak algılarsa bütün bununla ilişkilere karşı duvar örer yani bence.
Evet.
Hiçbir zaman iyi bakmaz. Bu en çok bence Ermenilerin aleyhine olur aslında. O nedenle bunu aşarak Türkiye'nin yani ortaya koyduğu siyasetten hareket ettiğimiz zaman daha farklı açılımlar olur. Küresel bir dünyada ticaretiyle, kültürüyle, sanatıyla toplumlar daha etkileşimli hale gelir. Türkler, Anadolulular, Türkiye'deki insanlar, Müslümanlar onu aşarak Ermeniler daha olumlu tutumlara da yönelirlerse onlarla daha sağlıklı ilişki kurabilirler. Yani belli bir akrabalık ilişkisi de var bir defa. Dediğim gibi yani binlerce, yüz binlerce Ermeni gelin var Türkiye'de. Bunlarla evlenilmiş, bunlar içselleştirilmiş. Müslümanlıktan gelen bir şey var bu toplumda, temel var. Yani biz kendimizi ırkla, soyla tanımlamıyoruz. Hakikaten öyle. Bir insan bizimle aynı inancı paylaştı mı, onun artık soyu, ırkı falan bizim için önemli değil. O bizim kardeşimizdir. Böyle bir kültür var. Değil mi?
Evet.
Ondan dolayı bence bu Avrupa'nın soykırım etrafına gündeme getirdiği şeyler hakikaten Türkiye'de bir tehdit olarak algılanıyor. Bir korkuya neden oluyor ve haklı bir biçimde mesela Çanakkale'nin seçilmiş bir travma olarak yeniden kurgulanmasının en önemli nedenlerinden birisi de budur bence. Dünya tarafından sıkıştırılmış olma hissi.
Evet.
Yani soykırım tezi, siyaseti böyle bir psikolojiye yol açıyor üzerimizde. Bu toplum kendisini sıkıştırılmış hissetmeye, dışlanmış hissetmeye başlıyor. Ve o zaman Türkiye'de aslında Batı karşıtlığı da yükselir, Ermeni karşıtlığı da yükselir.
Kendi yani, kabuğuna çekilir.
Evet, kendi kabuğuna
kendi
çekilir.
Kendi öfke dilini oluşturmaya başlar.
Öfke dilini, evet, milliyetçilik, ulusalcılık düşünceleri taraftar kazanmaya başlar. Ve Türkiye o Ermeni meselesiyle de ilgili, gayrimüslim meseleleriyle ilgili yaptığı açılımlar da devam etmez. Çünkü sonuçta hükümetler toplumdan destek alarak varlıklarını sürdürebilirler. Yani AK Parti iktidarı hep halktan destek alarak iktidara geldiği için bu reformları sürdürebiliyor. Bu reformların devam etmesi için bu halkın desteğinin de devam etmesi gerekiyor. Ama halk desteğini çekerse o zaman reformları sürdüremez. Dolayısıyla bu en fazla dediğim gibi Ermenilerin aleyhine olmakla sonuçlanır yani. Onların aleyhine olur.
Evet. Hocam son olarak biraz da bu 7 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde de 3 tane seçilecek yerlerden Ermeni aday var. Daha önce mecliste hiç Ermeni milletvekili olmuş muydu, hatırlıyor musunuz?
Yani Hatırlamıyorum ben açıkçası.
Evet, mesela hocam CHP'de Selina Doğan diye Ermeni kökenli bir avukat var. Garo Paylan diye HDP'de bir aday var.
Selina Doğan tabii bey avukat ve bu Malatya'daki şeyle ilgili. Malatya zirve meselesiyle ilgili.
Evet, evet.
Bu konuda avukatlık yapan bir beyin hanımı.
Yeni Şafak'ta Markar Eseyan var.
Evet.
Yine demin de konuşmuştuk, başbakanın işte baş danışmanlığını yaptı ama bu son açıklamalarından dolayı mı yoksa gerçekten yaş haddinden dolayı mı emekli edildi bilmiyoruz ama işte Etienne Mahçupyan vardı. Biraz da tabii partiler de bunu siyaseten kullanıyor olabilirler. Hani çünkü HDP ile HDP'nin söylemleriyle başlayan böyle hani azınlıklara da bir yeniden bir projeksiyon açma şeyi var siyasetin, evet, partileri. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani partiler
bu normalleşme elbette, midir bu da?
Elbette partilerin oy alma gibi niyetleri olacak yani. Partilerin menfaatlerin takip etme tutumları da olacak. Parti çalışması dediğimiz şey bu. Ama sonuçta Türkiye'de üç adayın Ermeni olması önemli yani. Meclise üç Ermeni'nin girmesi çok önemli bir gelişmeyi ifade ediyor. Ve bunlar Ermeni olarak da toplumda biliniyorlar. Kamuoyunda belli bir tanınırlıkları var. Gizli kapaklı bir şey de değil. Hani daha önce Jeffrey Kami'ydi sanırım Türkiye'de meclise girdi. Yahudi birisiydi sanırım.
Evet.
Ama pek kamuoyunda tanınan bilinen birisi değil ama bir Markar Eseyan tanınan birisi yani.
Bir de hocam kamuoyunda şeydi yani bunlar biraz da aksiyonel insanlar. Jeffrey Kamhi iş adamıydı.
İş adamıydı.
Yani tuzu koruydu yani tabiri caizse.
Tabii. Bu önemli bir şey yani Erdal Doğan'ın eşinin olması önemli. Yani hukukla ilgilenmiş olan, mücadele etmiş olan birisinin eşi orada aday ve meclise girecek. Markar Eseyan gibi Türkiye'nin meseleleri üzerine konuşmuş, yazmış, edebiyatçı yönü güçlü olan aynı zamanda bir şahsiyetin meclise girmesi önemli. Bu Türkiye açısından güzel bir gelişme açıkçası olumlu bir gelişme. Bir biçimde ne olursa olsun onlar da işte Ermenilerin, gayrimüslimlerin meselelerini mecliste konuşacaklar, gündeme getirecekler. Onların pratik sorunlarını, gündelik hayat sorunlarını, bir de biz meselelere hep büyük meseleler üzerinden giderek bakıyoruz. Yani İstanbul'da yaşayan Ermenilerin gündelik hayatıyla ilgili hiç ummadığımız, onları çok etkileyen sorunları olabilir. Mesela işte vekiller bu açıdan onlarla ilgilenmesi, onları takip etmesi, devlet düzeyinde onlara yardımcı olabilmesi, ilgili olan kuruluşlar, kurumlar, Milli Eğitim Bakanı mı, Vakıflar Genel Müdürlüğü mü değil mi?
Evet.
Bu konuda önemli katkıları olacak. Buna inanıyorum ben. Dolayısıyla hayırlı bir girişim yani bu Türkiye açısından da, Ermeniler açısından da.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, efendim bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce tekrar üç aylarınızı ve ihya ettiğimiz Regaib kandilinizi tebrik ederiz efendim. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.